Ayrım 30.
Lizzie onu kendisiyle değerlendirmişti. Bu muslukçu Jimmy'nin ve tüm eski çetenin onu değerlendiriş biçimiydi. Bu onlarla olduğu günlerde yeterince sık olarak kanıtlanmıştı. O pazar günü Shell Mount Park'ta kanıtlanmıştı. Yapıtı cehenneme gidebilirdi. Onların hoşlandıkları ve uğruna dövüşmeye hazır oldukları yalnızca gruptan biri, iyi bir adam Martin Eden idi. Sonra Ruth vardı. O Martin'i kendisi olduğu için sevmişti. Bu tartışılmazdı. Ve gene de onu çok severken burjuva değer ölçülerini daha çok sevmişti. Ruth onun yazmasına karşıydı ve esas olarak ona öyle geliyordu ki bu onun para kazanmaması nedeniyleydi. Ruth'un aşk döngüsü için yaptığı eleştiriydi. Ruth da onu bir işe girmeye çağırmıştı. Onun bunu bir kariyer olarak incelterek söylediği doğruydu ama bu da aynı anlamdaydı ve Martin'in kafasına o eski terminoloji takıldı. Yazdığı her şeyi, şiirler, öyküler, denemeler onu okumuştu. Wiki Wiki'yi, Güneş'in utancını, her şeyi. Ve o zaman her zaman sürekli olarak bir işe girmesi için, çalışması için onu sıkıştırmıştı. Ey tanrım, sanki o Ruth'a layık olmak için uykusundan çalarak, yaşamını tüketerek çalışıyor değildi. Böylece o küçük şey büyüdü. Martin sağlıklı ve normaldi. Düzenli olarak yiyor, uzun saatler boyu uyuyordu. Ve gene de büyüyen o küçük şey bir sabit fikir halini alıyordu. İş tamamlandı. Bu tümce beyninde dolanıp duruyordu. Higginbottom Cash Store'un üst katında zengin bir pazar yemeğinde Bernard Higginbottom'un karşısında oturuyordu ve tüm yapabildiği şunlara haykırmamak için kendisini kontrol etmekti. İş tamamlanmıştı. O zaman beni açlığa terk ederken, evini bana yasaklarken ve bir işe giremeyeceğim için beni suçlarken şimdi beni besliyorsun. Halbuki iş o zamandan yapılmıştı. Hepsi yapılmıştı. Ve şimdi ben konuşunca kendinizi denetleyip düşüncelerinizi söylemiyorsunuz. Ne söylersem söyleyeyim ağzıma bakıp saygılı bir dikkatle dinliyorsunuz. Partinizin çürümüş olduğunu ve rüşvetçilerle dolu olduğunu söylüyorum ve siz öfkeyle havaya sıçrayacak yerde mırın kırın ediyor ve söylediğimde pek çok gerçek payı olduğunu kabul ediyorsunuz. Ve neden? Çünkü ben ünlüyüm. Çünkü pek çok param var. Bunu benim Martin Eden olduğum için, oldukça iyi bir adam olduğum için, pek de salak biri olmadığım için yapmıyorsunuz. Size ayın yeşil peynirden yapılmış olduğunu söyleyebilirim ve siz de beni onaylarsınız. En azından yatsımazsınız. Çünkü dolarlarım, dolar dağlarım var. Ve yapıtlarım çok önceden yapıldı. Sizin ayağınızın altındaki bir pislik olarak bana tükürdüğünüz zaman yapılan işler de onlar diyorum size. Ama Martin haykırmadı. O gülümser ve hoşgörülü olmayı başarırken bu düşünce bitmeyen bir acı olarak beynini kemirip duruyordu. Martin suskunlaşınca Bernard Higginbottom dizginleri ele aldı ve konuştu. O kendisi bir başarıydı ve bununla gurur duyuyordu. O kendi kendisini yaratmıştı. Kimse ona yardım etmemişti. O hiçbir kimseye borçlu değildi. Bir yurttaş olarak görevini yerine getiriyordu ve büyük bir aileyi yetiştiriyordu ve onun kendi çalışkanlık ve yeteneğinin anıtı olarak Higginbottom's Cash Store ortadaydı. O Higginbottom's Cash Store'ı kimi adamların karılarını sevdiği gibi seviyordu. Kalbini Martin'e açtı ve nasıl bir akıllılık ve muazzam bir planlamayla o dükkanı meydana getirdiğini ona gösterdi. Ve onun için planları vardı. Tutkulu planlar. Çevre hızla gelişiyordu. Gerçekte dükkan fazlasıyla küçüktü. Eğer daha fazla yeri olsaydı, emek ve para tasarruf edecek bir dizi geliştirme yapabilecekti. Ve bunu gene de yapacaktı. Bitişik arsayı alıp orada iki katlı başka bir bina kuracağı gün için her türlü çabayı harcıyordu. Yukarı katı kiralayabilirdi ve her iki binanın giriş katı bütünüyle Higginbottom Store olacaktı. Her iki bina boyunca uzanacak yeni tabeladan söz ettiği zaman gözleri parladı. Martin dinlemiyordu. Onun kendi beynindeki iş tamamlandı nakaratı diğerinin gevezeliğini boğuyordu. Nakarat onu çıldırttı ve ondan kaçmayı denedi. Kaça mal olacak demiştin diye sordu ansızın. Kayınbiraderi çevresindeki iş olanakları üzerine hayıflanmasının ortasında durdu. Kaça mal olacağını söylememişti ama biliyordu. Birçok kez onu hesaplamıştı. Keresteyn'in şimdiki durumunda dedi. 4000'e olabilir. Tabela dahil? Onu hesaba katmadım. Bir kez bina olunca o zaten olacak. Arsayı 3000 daha fazla. Martin bir çek yazarken o öne eğilmiş dudaklarını yalayarak sinirli sinirle parmaklarını açıp kapayarak izledi. Çek kendisine verilince miktara bir göz attı. 7000 dolar. Ben %6'dan fazla veremem dedi boğuk bir sesle. Martin gülmek istedi ama onun yerine sordu. O ne kadar eder? Bakayım %6, 6 kere 7, 420. Ayda 35 dolar olacak değil mi? Higginbottom başıyla onayladı. O zaman eğer bir itirazın yoksa onu şöyle ayarlayacağız. Martin Gertrude'a göz attı. Eğer yemek, çamaşır ve temizlik için ayda 35 dolar harcarsan ana para senin olur. Eğer bundan sonra Gertrude'un ağır iş yapmamasını kabul edersen 7.000 senindir, tamam mı? Mr. Higginbotham zorlukla yutkundu. Karısının artık ev işi yapmaması onun tutumlu ruhuna bir hakaretti. O muazzam hediye bir ilacın, acı bir ilacın tatlı kaplamasıydı. Karısı çalışmayacaktı ha? Bu onun ağzını tıkadı. Pekala o zaman, dedi Martin. Ayda 35'i ben ödeyeceğim ve... Martin karşıya masadaki çeke uzandı. Ama Bernard Higginbotham ondan önce elini çekin üzerine koyarak haykırdı. Kabul ediyorum, kabul ediyorum. Martin tramvaya bindiği zaman çok bıkkındı. Yukarıya iddialı tabelaya baktı. Domuz diye homurdandı. Domuz, domuz. Macintosh Magazine, falcıyı Berthier'in süslemeleri ve Van'in iki tablosuyla dikkat çekici bir biçimde yayımlayınca Hermann von Schmidt şiiri edepsizce olarak nitelediğini unuttu. Karısının ona esin vermiş olduğunu açıkladı, bunun bir gazetecinin kulağına gitmesini sağladı ve görevli bir fotoğrafçı, görevli bir ressam eşliğindeki görevli bir yazara röportaj verdi. Sonuç pazar ekinde Martin'in fotoğrafları ve Marion'un idealize edilmiş iki portresi, Martin Eden ve ailesinin yaşamının birçok mahrem ayrıntısı, falcının iri harfleriyle ve Macintosh magazininin özel izniyle yeniden basılan tam metniyle dolu bir tam sayfaydı. Komşu çevresinde bu büyük heyecana neden oldu. Tanımayanlar onu tanımak için acele ederken birçok iyi ev kadını büyük yazarın kız kardeşiyle tanışık olmaktan büyük gurur duydular. Hermann von Schmidt küçük tamirhanesinde keyifle kıkırdadı ve yeni bir torna tezgahı ısmarlamaya karar verdi. Bu reklamdan daha iyi, dedi Marion'a, ve maliyeti de yok. Onu yemeğe alsak iyi olur, diye önerdi Marion. Ve yemeğe geldi Martin. Hermann von Schmidt gibi yükselmekte olan bir genç adama yararlı olacağı benzeyen şişman toptancı, kasaba ve onun daha da şişman olan karısına kendini sevdirdi. Onların o eve çekilebilmesi için ünlü kayınbiraderden daha küçük olmayan bir yem gerekmişti. Masada aynı yemi yutmuş başka bir adam da Asa Bickel Company'nin Pasifik kıyısı acentalarının şefiydi. Von Schmidt onu memnun etmek ve teveccühünü kazanmak istemişti. Çünkü ondan bisikletin Oakland bayiliğini elde edebilirdi. Böylece Hermann von Schmidt bir kayınbirader olarak Martin'e sahip olmayı çok değerli bir şey olarak gördü. Ama kalbinin derinliğinde bütün bunların nereden çıktığını anlayamıyordu. Gecenin sakin saatlerinde karısı uyurken Martin'in kitapları ve şiirleri içinde çabalayıp durmuş ve dünyanın bunları satın alması için salak olması gerektiğine karar vermişti. Ve kalbinin derinliğinde durumu çok iyi anlamış olan Martin, arkasına yaslanıp hayalinde tam yerini bulan ard arda vuruşlarla von Schmidt'in o kalın kafalı Hollandalının kafasını yumruklayarak az daha koparırken şeftalini bir zevk alıyordu. Gene de onda hoşlandığı bir şey vardı. Onun kadar yoksul ve onun kadar yükselmeye kararlı biri gene de ağır işleri Marion'ın elinden almak için bir hizmetçi tutmuştu. Martin, Asa Acentalarının müdürüyle konuştu ve yemekten sonra onu Oakland'ın en iyi donanmış bisikletçi dükkanı için para desteği sağladığı Herman'la birlikte bir kenara çekti. Ve özel bir konuşmasında daha ileri gitti. Herman'a bir otomobil acentası ve garaj için gözünü açmasını, tesislerin ikisini de başarıyla işletmemesi için bir neden olmadığını söyledi. Ayrılırken Maria gözlerinde yaşlarla ve kolları onun boynuna dolanmış olarak Martin'e onu ne kadar çok sevdiğini ve her zaman sevmiş olduğunu söyledi. İddiaların ortasında Marion'un daha çok öpücük, gözyaşı ve abuk sabuk kekelemeler öptüğü ve Martin'in kızın ona olan güvenini yitirmiş olduğu ve bir işe girmesi için ısrar ettiği zaman için bir bağışlanma dileği olduğunu anladığı belirgin bir duraklama olduğu da bir gerçekti. O hiçbir zaman parasına sahip olamaz, bu kesin, diyerek Hermann von Schmidt karısına sır verdi. Faizden söz ettiğim zaman çıldırdı ve ana parayı unutmamamı, eğer bir kez daha sözünü edersem benim Hollandalı kafamı koparacağını söyledi. Benim Hollandalı kafam, işte dediği buydu, ama o iyi biri, hiç iş adamı değilse de bana gereken fırsatı verdi, iyidir o. Yemek davetleri Martin'e aktı durdu. Ve onlar aktıkça Martin'in kafası daha çok karıştı. Arden Club'ın ziyafetinde şeref konuğu olarak tüm yaşamı boyunca adlarını duymuş olduğu ünlü kişilerle birlikte oturdu. Ve onlar ona Transcontinental'da çan seslerini ve The Hornet'da Peri ve İnci'yi okumuş oldukları zaman nasıl hemen onu bir şampiyon olarak seçtiklerini anlattılar. Tanrım, ve ben aç ve paçavralar içindeydim, diye düşündü o kendi kendine. Neden o zaman beni akşam yemeğine çağırmadınız? O zaman zamanıydı, iş yapılmıştı. Eğer şimdi beni yapmış olduğum iş için besliyorsanız neden beni o zaman ona ihtiyacım olduğu zaman beslemediniz? Ne çan seslerinde ne de peri ve incide bir sözcük değişti. Hayır, siz beni yapılan iş için beslemiyorsunuz şimdi. Beni besliyorsunuz çünkü başka herkes beni besliyor ve beni beslemek bir şereftir. Beni şimdi besliyorsunuz çünkü siz sürü hayvanısınız. Çünkü siz sürünün bir parçasısınız. Çünkü sürü aklının tek kör otomatik düşüncesi şimdi beni beslemek. Ve Martin Eden'ın yapıtının bütün bunların içinde yeri ne? Kendi kendine bunu sızlanarak sordu ve sonra şerefine yapılmış olan zekice konuşmaya zekice bir cevap vermek için ayağa kalktı. Bu böyle sürüp gitti. Press Club'da, Redwood Club'da, kabul günlerinde, edebiyat toplantılarında, nerede olursa olsun her yerde çan sesleri ve peri ve incinin ilk yayımlanışı daima hatırlandı. Ve her seferinde Martin'in dile gelmemiş çıldırtıcı sorusu. Neden beni o zaman beslemediniz? O yapılmış bir işti. Çan sesleri ve peri ve inci hiç değişmedi. Onlar o zaman da tam şimdi oldukları kadar sanatkarca ve değerliydiler. Ama beni ne onların hatırı için ne de yazmış olduğum başka herhangi bir şey için besliyorsunuz. Beni besliyorsunuz çünkü şu sırada besleme modası var. Çünkü bütün sürü Martin Eden'ı beslemek fikriyle çılgınlaşmış. Ve böyle zamanlarda sık sık köşeli kesimli ceketiyle sert siperlikli Stetson şapkası altında bir kaba dayının birdenbire salınarak yürüyüp topluluğun içine girdiğini görecekti. Oakland'da Galena Society'de bir öğleden sonra oldu bu onu. Sandalyesinden kalkıp sahne boyunca ilerlerken büyük salonun girişindeki geniş kapıdan genç kabadayının köşeli kesimli ceketi ve sert siperlikli şapkasıyla azametle yürüdüğünü gördü. Martin'in bakışı öylesine dikkatli ve sabitti ki modaya uygun giyimli 500 kadın onun gördüğü şeyi görmek için başlarını çevirdiler ama yalnızca boş giriş gördüler. Martin o sert genç salonun ortasındaki yoldan ilerlediğini gördü ve o güne kadar onu onsuz görmemiş olduğu sert siperlikli şapkayı çıkarıp çıkarmayacağını merak etti. O orta yoldan dosdoğru yukarı platforma geldi. Martin onun önünde uzanan bütün şeyleri düşününce kendisinin bu gençlik dolu gölgesi için gözyaşı dökebilirdi. O kasılarak sahneyi boydan boya tam Martin'e kadar yürüdü ve Martin'in bilincinin ön planında kayboldu. 500 kadın eldivenli elleriyle yumuşakça alkışlayarak konukları olan sıkılgan büyük adamı yüreklendirmeye çalıştılar. Martin hayali beyninden silkeledi, gülümsedi ve konuşmaya başladı. Yaşlı iyi okul müdürü Martin'i yolda durdurtarak kavga ettiği için okuldan çıkarıldığı zaman odasında yaşanan sahneleri ona anımsattı. "Sizin çan seslerini uzunca bir zaman önce bir dergide okudum," dedi. "Po kadar iyiydi. Nefis dedim o zaman, nefis." Evet, bunu izleyen sürede ayda iki kez yolda yanımdan geçtiniz ve tanımadınız dedi Martin neredeyse sesli olarak. Her keresinde ben açtım ve rehinciye gidiyordum. Yine de iş o zaman yapılmıştı. Beni o zaman tanımıyorsunuz. Şimdi neden tanıyorsunuz? Daha geçen gün karıma söylüyordum diyordu öteki. Sizi bir ara yemeğe çağırmak iyi bir fikir olmaz mıydı? Ve o da benimle aynı fikirdeydi. Evet, benimle aynı fikirdeydi. Yemek? Martin öylesine keskin bir biçimde söylemişti ki neredeyse bir hırlamaydı. Tabii, evet, yemek, akşam yemeği anlarsınız ya, iki kaşık bizimle yaşlı müdürünüzde, seni yaramaz dedi tedirgin bir şekilde şaka yollu arkadaşlık girişimiyle Martin'i çekiştirerek. Martin yoldan aşağı doğru büyülenmiş gibi yürüdü. Köşede durdu ve çevresine boş boş bakındı. Hey, olur şey değil diye mırıldandı sonunda. İhtiyar benden korktu. 45. Bir gün Christ, gerçek pisliğin Christ'ı, Martin'e geldi ve bir yatırımcı olarak değil ama bir romancı olarak ilgisini çekmeye yeterli, riskli bir projenin parlak ayrıntılarını dinlemek için Martin iş rahatlığıyla kendini ona verdi. Christ açıklamalarının ortasında güneşin utancının çok büyük bir bölümünün budalaca olduğunu onu söylemeye yetecek kadar durdu. Ama burada felsefe nutku atmaya gelmedim diye sürdürdü Christ. Bilmek istediğim bu işe $1000 koyup koymayacağım. Hayır, hiçbir zaman o kadar budala değilim herhalde diye Martin cevapladı. Ama ne yapacağımı sana söyleyeceğim. Sen bana yaşamımın en muhteşem gecesini verdin. Sen bana paranın satın alamayacağını verdin. Şimdi benim param var ve para benim için hiçbir anlam taşımıyor. Benim değer vermediğim paranın $1000'ını bana o gece verdiğin o değer biçilemez şeye karşılık sana vermekten memnun olurdum. Senin paraya ihtiyacın var. Ben bana gerekenden fazlasına sahibim. Sen onu istiyorsun. Onun için geldin. Onu almak için plan yapmana gerek yok. Al onu. Christ hiçbir şaşkınlık göstermedi. Çeki katlayıp cebine koydu. Sana bu fiyata böyle birçok gece sağlamak için anlaşmak isterdim dedi. Çok geç. Martin başıyla olumsuzladı. O gece benim için tek geceydi. Cennetteydim. O senin için olağandı biliyorum. Ama benim için değildi. Öylesine bir anı bir daha hiçbir zaman yaşayamayacağım. Felsefeyle işim bitti. Artık o konuda hiçbir zaman bir sözcük istemiyorum. Bu yaşamımda felsefeden elde ettiğim ilk dolar, dedi Kreis kapı ağzında dururken ve piyasa kapandı. Bir gün Mrs. Morse caddede Martin'in yanından arabayla geçti, gülümseyerek başını eğdi. Martin gülümseyerek karşıladı ve şapkasını çıkardı. Olay onu etkilemedi. Bir ay önce bu onda nefret uyandırabilir ya da onda merak uyandırabilir, kadının o andaki duyguları üzerine kurgularda bulunmaya onu yöneltebilirdi. Ama şimdi bu hiçbir düşünceyi harekete getirmiyordu. Bir an sonra onu unuttu. Yanından geçtikten sonra Merkez Bankası binasını ya da belediye binasını nasıl unutursa onu da unuttu. Kafası gene de olağan dışı bir biçimde çalışmaktaydı. Düşünceleri bir çember üzerinde dönüp duruyordu. Çemberin merkezi iş yapıldı idi. Bu ölümsüz bir kurt gibi beynini kemiriyordu. Sabahleyin buna uyanıyor, geceleri rüyalarına bu acı veriyordu. Duygularını etkileyen, çevresindeki yaşamın her sorunu hemen kendisini iş yapıldıya bağlıyordu. Martin amansız bir mantık yolu izleyerek kendisinin hiç kimse hiçbir şey olduğu sonucuna varıyordu. Sokak kabadayısı Eden ve tayfa Martin Eden gerçektiler, oydular ama ünlü yazar Martin Eden var olmamıştı. Ünlü yazar Martin Eden, sürünün düşün çemberinden çıkan bir buğuydu ve sürünün düşüncesi tarafından sokak kabadayısı tayfa Martin Eden'ın maddesel varlığına sokulmuştu. Ama bu onu aldatamazdı. O, sürünün tapındığı ve ona ziyafetler adadığı güneş miti değildi. O daha iyisini biliyordu. Kendi üzerine dergileri okudu. Kendi kişiliğinin o portrelerle ilişkisini kuramayacak kadar oralarda yayımlanan kendi portrelerini uzun uzun inceledi. O yaşamış, heyecan duymuş, sevmiş bir adamdı. Yaşamın insan zayıflıklarına hoşgörülü ve rahat davranmış, başka saralarda hizmet etmiş, yabancı topraklarda gezmiş ve eski dövüş günlerinde kendi çetesini yönetmişti. O bir halk kütüphanesindeki binlerce kitap karşısında önce afallayan ve sonra onların içinden yolunu bulup onlarda ustalaşan adamdı. Gece yarısında gaz lambası yakan, yatağa mahmuzla giren ve kendisi kitaplar yazan adamdı. Ama o bir şey değildi ki, o da bütün o sürünün beslemeye yöneldiği muazzam iştahtı. Dergilerde gene de onu eğlendiren şeyler vardı. Bütün dergiler ona sahip çıkıyordu. Warren Smontley abonelerine her zaman yeni yazarlar arayışı içinde olduklarını ve diğerlerinin yanı sıra Martin Eden'ı da okurlara kendisinin tanıştırdığını bildiriyordu. The White Mouse ona sahip çıktı. The Northern Review ve Macintosh Magazine de öyle yaptı. Bozup rezil ettikleri deniz liriklerinin gömülü olduğu dosyaları muzaffer bir biçimde gösteren The Globe tarafından susturuluncaya kadar. Eski faturalarını ödemekten kaçındıktan sonra yeniden yayın hayatına dönmüş olan Yalton H, çiftçi çocuklarından başka hiç kimsenin okumadığı başka bir öncelik iddiasında bulundu. The Transcontinental, Martin Eden'ı nasıl ilk olarak kendisinin keşfetmiş olduğu hakkında ağırbaşlı ve inandırıcı bir açıklamada bulundu. Ki bu peri ve inciyi sergileyen The Hornet ile hararetli bir anlaşmazlığa yol açtı. Singletree, Darlene Corporation'ın bu konudaki mütevazi iddiası gürültü arasında kayboldu. Ayrıca bu yayın evi kendi iddiasını daha az alçak gönüllü yapmak için kullanabileceği bir dergiye de sahip değildi. Gazeteler Martin'in telif haklarını hesapladılar. Belirli dergilerin ona yapmış olduğu muazzam öneriler kimi yollardan dışarı sızdı ve profesyonel dilenme mektupları postasına yığılırken Oakland papazları ona dosya aradılar. Ama bunların hepsinden kötüsü kadınlardı. Fotoğrafları yaygın bir biçimde yayınlanmıştı ve özel yazarlar onun güçlü bronz yüzünü, yara izlerini, güçlü omuzlarını, duru sakin gözlerini, yanaklarındaki bir dervişinkini andıran hafif çukurlukları istismar etmişti. Bu sonuncularda o yaban gencini hatırladı ve gülümsedi. Karşılaştığı kadınlar arasında sık sık şimdi biri, şimdi bir başkası ona bakan, değer biçen, onu seçenleri görecekti. Kendine güldü. Brissenden'in uyarısını hatırladı. Yeniden güldü. Kadınlar onu hiçbir zaman tahrip edemeyecekti. Bu kesindi. O bu aşamadan geçmişti. Bir keresinde Lizzie ile birlikte gece okuluna doğru yürürken kız iyi giyimli, yakışıklı bir burjuva kadından ona yönelmiş bir bakış yakaladı. Bakış biraz fazla uzun ve biraz fazla düşünceliydi. Lizzie onun ne için olduğunu anladı ve bedeni öfkeyle gerildi. Martin bu gerilmeye ve nedenine dikkat etti ve Lizzie'ye buna alışmakta olduğunu ve aslında aldırmadığını söyledi. Aldırman lazım, kız ateşli gözlerle cevapladı. Sen hastasın, sorun bu. Yaşamımda hiçbir zaman daha sağlıklı olmadım. Herhangi bir zaman olduğumdan 2,5 kilo daha ağırım. Bedenin değil, kafan, düşünme mekanizmanda bir bozukluk var. Ben bile görebiliyorum bunu ve ben hiçbir şeyim. Kızın yanında derin derin düşünerek yürüdü. Bunu atlatabilmem için her şeyimi verirdim. Kadınlar sana böyle baktığı zaman aldırmalısın. Senin gibi bir adam. Bu doğal değil. Muhallebi çocukları için bu pekala olabilir. Ama sen öyle yapılmamışsın. Onun için bana yardım et. Eğer uygun bir kadın çıksa ve ona aldırmanı sağlasa bunu isterdim ve memnun olurdum. Lizzie'yi gece okulunda bıraktıktan sonra metropole döndü. Dairesine çıkınca bir Morris koltuğa çöktü ve dosdoğru karşısına bakarak oturdu. Uyuklamadı. Ne de düşündü. Göz kapaklarının altında oluşan, renklenen, parlaklaşan, çağrılmamış anı resimleri olduğu zamanların dışında kafası boş bir kağıttı. Bu resimleri görüyordu ama eğer onlar düş olmuş olsaydı olacağından fazla bilincinde değildi onların. Yine de uykuda değildi. Bir ara kendine geldi ve saatine baktı. Tam 8'di. Yapacak hiçbir şey yoktu ve yatmak için de çok erkendi. Sonra kafası yeniden boşaldı ve göz kapaklarının altında resimler oluşup kaybolmaya başladı. Bu resimlerle ilgili ayırt edici bir şey yoktu. Onlar hep yaprak yığınları ve arasından sıcak güneş ışığının geçtiği çalıya benzer dallardı. Kapıdaki bir vuruş onu kendine getirdi. Uykuda değildi ve kafası bu vuruşu hemen gelen bir telgraf ya da mektuba bağladı. Ya da belki hizmetçilerden biri temiz çamaşırlarını çamaşırhaneden getirmişti. Girin derken Joe'yu düşünüyor ve onun nerede olduğunu merak ediyordu. Hala Joe'yu düşünüyordu ve kapıya doğru dönmedi. Kapının yavaşça kapandığını duydu. Uzun bir sessizlik oldu. Martin kapının vurulmuş olduğunu unutmuştu ve bir kadının iç çekmesini duyduğu zaman hala boş boş karşıya bakıyordu. Martin geri dönerken bu iç çekişin istenmeden yapılmış, kontrollü ve bastırılmış olduğuna dikkat etti. Bir an sonra Martin ayaktaydı. ''Ruth!'' dedi şaşkın ve sersemlemiş olarak. Kızın yüzü beyaz ve çok gergindi. Bir eli destek için kapıya dayalı, diğeri yanında olarak tam kapının içinde duruyordu. İki elini acınacak bir biçimde ona uzatarak Martin'le buluşmak üzere ona doğru ilerledi. Martin ellerini yakalayıp onu Morris koltuğa doğru götürürken onların nasıl soğuk olduklarına dikkat etti. Başka bir koltuk çekerek kendisi de onun geniş kolunun üzerine oturdu. Konuşabilmek için fazlasıyla aklı karışmıştı. Ruth'la olan ilişkisi onun kafasında kapanmış ve mühürlenmişti. Eğer Shelley Hot Spring çamaşırhanesi üzerine atılacak bir haftalık çamaşırla ansızın Metropol Oteli'ni işgal etmiş olsaydı ne hissederdiyse şimdi tam aynısını hissediyordu. Birkaç kez konuşacak gibi oldu ve her seferinde tereddüt etti. ''Burada olduğumu kimse bilmiyor.'' dedi Ruth, baygın bir ses ve çekici bir gülümsemeyle. ''Ne dedin?'' Martin sordu. Kendi sesinin kulağa gelişiyle şaşırdı. Ruth sözlerini tekrarladı. ''Ah!'' dedi Martin ve sonra daha fazla ne söyleyebileceğini merak etti. ''Senin içeri girdiğini gördüm ve birkaç dakika bekledim.'' ''Ah!'' dedi Martin tekrar. Yaşamında hiçbir zaman böylesine dili bağlanmamıştı. Kafasında kesin olarak hiçbir fikir yoktu. Kendisini aptal ve beceriksiz hissetti. Ama yaşamı için söyleyecek hiçbir şey düşünemedi. Shelley Hot Springs çamaşırhanesinin işgali daha kolay olabilirdi. Kollarını sıvayabilir ve çalışmaya girişirdi. ''Ve sonra içeri girdin.'' dedi sonunda. Ruth hafifçe cilveli bir anlatımla başıyla onayladı ve boynundaki eşarbı gevşetti. ''Seni ilk caddenin karşısından gördüm. Sen o kızla beraberken.'' ''Aa evet.'' dedi yalnızca. ''Onu gece okuluna götürdüm.'' beni gördüğüne memnun değil misin?'' dedi Ruth diğer bir sessizliğin sonunda. ''Evet evet.'' Martin aceleyle konuştu. ''Ama buraya gelmen gözü peklik değil mi?'' ''İçeriye süzüldüm. Burada olduğumu kimse bilmiyor. Seni görmek istedim. Çok salaklık yaptığımı sana söylemeye geldim. Geldim çünkü artık ayrı kalamazdım. Çünkü kalbim gelmeye beni mecbur etti. Çünkü gelmek istedim.'' Ruth koltuğundan ona doğru uzandı. Hızla soluyarak elini onun omzunda bir an tuttu ve sonra onun kolları arasına kaydı.